Karşılaştırmalar. Dan, ses çan kulesinden koptu ve dağların meydana getirdiği boğazda yüzerek hazin hazin eridi. Bunu bir ikincisi, bir üçüncüsü izledi. Çanın bakır dalgası bulutsuz, derin, mavi gökyüzüne sessizce ve önemli bakmakta olan kederli dağların doruklarına kadar uçtu. Batan güneşin son ışınlarıyla kızaran bu örtü şimdi parlak kırmızı bir altın rengiyle yanıyordu. Ama bu son ışınlar gittikçe soluyor ve iki yanına boz renkli dağ kulübeleri serpilmiş olan boğaz gitgide daha karanlık bir hal alıyordu. Boğazın dibinde sularını yükseklere sıçratarak küçük bir dağ ırmağı hızla akıyordu. Karanlıkta suları soğuk bir çelik gibi pırıldıyordu. Irmağın görüntüsü canlı ve neşeli olmaktan çok umutsuz ve hazindi. Hatta zaman zaman ıslık çalan öfkeli sesler bile duyuluyordu. Bu sesler çan seslerine karışıyor, çan sesleri bunları boğuyordu. Dağların tepelerinde artık güneş batmıştı. Şimdi boğaz, sönen günü yutmaya hazırlanmış kocaman açık bir ağzı andırıyordu. Bunun için gizlenmiş olan küçücük Gürcü köyü henüz uyuyamamıştı. Oradan zaman zaman insan sesleri ve koyun melemeleri geliyordu. Köyün çok yükseğinde bir kayanın arkasına gizlenmiş olan ihtiyar Maxim Boazze bu sesleri duydukça parmağıyla tüfeğinin parlak namlusunu sabırsızlıkla fiskeliyor ve kırlaşmış sık kaşları altından oraya aşağıya bakırdan sesini ve ıslık çalan ırmağın aktığı köye keskin bir bakış fırlatıyordu. Ona öyle geliyordu ki zaman dayanılmayacak kadar ağır geçiyordu. İhtiyarın eski borcunu, kan borcunu ödemesine engel olmak için günün mahsus böyle ağır battığına inanası geliyordu. Ama hayır, ona hiçbir şey engel olamazdı. Uçuruma ve bunu bir şerit gibi çeviren dar patikaya bakan bu kayaların arasında bir hafta yatmak gerekse bile yine bekleyecek ve amacına ulaşacaktı. O böyle karar vermişti. O lanetli adam bu patikadan dağlara tırmanırken sadık tüfeğini sımsıkı kucaklayarak ve bu adamın sol göğsüne doğruca kalbine bir kurşun sıkacaktı. Onun beygirden düşerek uçuruma yuvarlanması ve iblisin bir kemiğinin bile sağlam kalmaması için bu kadarı yeterdi. Romanos Guatua. İhtiyar Maxim, oğlunun katili olan şu Guatua'nın nasıl bir çığlık atacağını, başını geriye atıp uçuruma nasıl yuvarlanacağını gözleri önüne getirdi. Hem herhalde yuvarlanacaktı. Çünkü patika burada o kadar dardı ki. İhtiyar sevinçle gülümsedi ve tekrar akşam sisinin dumanları arasından dikkatle aşağıya bakmaya başladı. Orada kulübelerden küçücük gülünç bir takım insanlar çıkıyor ve gürültülü gürültülü onları çağırmakta olan kiliseye birbiri peşinden gidiyorlardı. Irmak ise boşuna şırıldıyor, üzerinde gittikçe koyulaşmakta olan karanlık onun gümüş şeridinin görülmesine güçlükle izin veriyordu. İhtiyar Maxim bu şeridi kayaların arasından kaybolduğu noktaya kadar gözleriyle izleyerek papağını çıkardı ve diz çöktü. Yarım sesle "Allah'ım" diye söylendi. "Buraya niçin geldiğimi sen biliyorsun, ben de biliyorum. Ne olması gerekiyorsa o olacak. Sevgini benden esirgemiyorsan bana yardım et. Oğlum Yiğit Mano'yu nasıl sevdiğimi de bilirsin. Onun kanlar içinde yerde nasıl yattığını, benim ise başucunda nasıl ağladığımı. Haydut Romanos'un da oğlumu öldürdüğü hançerle dağlara nasıl kaçtığını gördüm. Sen adilsin, her zaman da adil olacaksın. Ben, ihtiyar Maxim, yanına geldiğim zaman ki herhalde bu da pek gecikmeyecektir, hakkımda adil bir karar vereceksin. Yarın senin bayramındır, beni bağışla." İhtiyar biraz daha dizüstü durduktan sonra papağını giydi, tüfeğini eline aldı ve yeniden dikkatle aşağıya bakmaya başladı. Boğazın üzerinde birbiri ardınca yıldızlar parlamaya başladı. Gökyüzü gittikçe alçalıyor ve yumuşak bir kadife rengi alıyordu. Karla örtülü dağların sırtından ay doğuyordu. Şimdi bu dağlar mavi gümüş renginde görünüyordu. Rüzgarın etkisiyle kızılcık ağacının dalları fısıldaşıyordu. Çan sesleri susmuştu. Çanın son vuruşu, son nefesini verecek bir yer arayarak uzun süre boğazın üstünde dalgalandı, durdu. Çatık suratlı kayalar onu kendinden itiyordu. Ses en sonunda dağların kovuklarında kaybolarak büsbütün sustu. Biri aşağıda bağlama çalmaya başladı. Yine biri hazine tatlı bir şarkı tutturdu. İhtiyar Maksim'in kulağına kah madensel tellerin ince titreşimleri, kah bir şarkıcının sessiz yalvarışları ve yakarışları geliyordu. Şarkıcı yumuşak ve kıvrak bir sesle kaybedişine çok üzüldüğü bir şey için şarkı söylüyor, ağlıyor ve bu yitirdiği şeyi kendisine vermelerini rica ediyordu. Şarkıcı hakaret ve acının kemirdiği genç kalbini dile getiriyordu. Teller titriyor, bazen onun söylediklerini yavaşça, belli belirsiz tekrarlayarak, bazen de yüksek ve tutkulu bir sesle onun şarkısını bastırarak onunla birlikte şarkı söylüyordu. Aşağısı öylesine kararmıştı ki, karanlıkların derinliklerinde korku ile titreşen sarı kırmızı iki ateşten başka artık ne ırmak şeridi ne de kayaların koyu esmer fonunda soluk kurşuni kulübeler hiçbir şey görünmüyordu. Kayanın arkasından çıkan ihtiyar Maksim elleri üstünde doğruldu. Soluğunu tutarak dinlemeye başladı. Şarkı söyleyen odur. Bu onun kurnaz tilki sesidir. Bu ses onun inleyiş ve haykırışlarını dinleyenlerin ruhunu yumuşatıyor. Sonra da iki hançerin birbirine vurmasını andıran kuru ve keskin bir hal alıyor. Şarkı söyleyen odur. Guatua'dır. Daha seni çok mu bekleyeceğim? Daha seni çok mu bekleyeceğim melun herif? Maksim hem bunları mırıldanıyor, hem dikkatini arttırarak ve köyden yukarı giden patikanın dönemeçlerini sislerin arasından seçmeye çalışarak dişlerini gıcırdatıyordu. Artık orada aşağıda bağlama çalmayı ve şarkı söylemeyi kesmişlerdi. Şarkı yarıda kalmıştı. Şarkının son notası çok tizdi. Daha da tizleşecekti. Ama şarkıcının isteği sönmüş ya da sesi kesilmişti. Bunun içinde şarkı güya derenin hızla akan sularına düşmüş ve köpükler içinde kaybolmuş gibi yankı yapmadan adeta birdenbire kesilivermişti. Bağlamanın telleri düşünceli biraz daha titremiş, sonra bunlar da susmuştu. Gülüşmeler, at kişnemeleri işitildi. Boğazın boğuk boğuk birkaç sefer tekrarladığı, öfkeyle ve yüksek sesle söylenmiş bir hey sesi duyuldu. Taşlara çarpan sert nal sesleri işitildi. Atın soluk alışları, uçuruma yuvarlanan çakılların hışırtısı kulakları tırmaladı. İşte geliyor, bu odur, o. İhtiyar tüfeğini kavradı, yere yattı. Tüfeğin namlusunu bir taşa dayadı ve içinden saymaya başlayarak soluğunu kesti. İşte şimdi bir dönemeçten kıvrılacak, sonra geri dönecek, daha sonra ileri gidecek, yukarı çıkacak, bir daha aynı şeyleri tekrarlayacak. Bu patika sık sık kah o yana kah bu yana kıvrılmakta ve bir dönemeçten öteki dönemece kadar olan uzaklık 30 beygir adımını geçmemektedir. Ah, namlunun hizasına gelinceye kadar kısa birkaç dua daha okumak kabil. İhtiyar hızla başındaki papağı atarak yarım sesle dua etmeye başladı. Bu arada göğe bakıyor ve mırıldandığı duanın kelimelerini nal seslerine uydurmaya çalışıyordu. İşte o, dua bitti. İhtiyarın elleri sımsıkı tüfeğini kavradı. İhtiyar bir an önce oğlunun katilini görmek isteğiyle yanarak öne doğru eğildi. İşte o. Patikanın bir dönemecindeki köşeli kocaman bir kayanın arkasından birdenbire çıkıveren atlı bir şarkı mırıldanıyordu. İnsanın yüreği acı çekmeden birini sevemez. Atı düzgün adımlarla ağır ağır yürüyor, başını sallayarak yüksek sesle soluyordu. Sık yeleleri yukarı kalkıyor, sonra gene ağır bir hareketle güzel eğik boynuna düşüyordu. Atlı eğerin üzerine ustaca ama gelişi güzel oturmuştu. Başını yukarı kaldırmış, birçok yıldızın parlak, tatlı bir ışıkla göz kırptığı gökyüzüne bakıyor ve yavaşça şarkı söylüyordu. Bir eliyle atın dizginlerini kavramış, öteki eliyle de hançerinin kınına vurarak söylediği şarkıya tempo tutuyordu. Kalbim, ne ağlayıp duruyorsun? Gel bir başkasını sevelim. İhtiyar dişlerini sıkarak bakıyor ve yavaş yavaş tüfeğini oğlunun ay ışığıyla aydınlanmış katiline doğru çeviriyordu. Yabani bir sevinç yüreğini sıkıyordu. Bağırmak, katilin üzerine atılarak onu ısırmak, parçalamak istiyor. Kadınların bayıldığı bu cesur, bu mağrur, bu güçlü ve güzel delikanlıya işkence etmek isteğiyle yanıyordu. Oğlu Vano da tıpkı bunun gibiydi. Maxim, eğrinin üstünde nasıl da kurumlu kurumlu oturuyorsun, hele biraz bekle, biraz daha yaklaş melun diye fısıldıyor. Atlı ise hem gidiyor hem şarkı söylemeyi sürdürüyordu. Bu da sözünden döner, bizi aldatırsa bir üçüncüsünü buluruz. İhtiyar Maxim bir kedi çevikliğiyle kayanın arkasından patikaya fırladı. Doğruca atın tepesine dikildi. Bir nara atarak ayakta nişan vaziyeti aldı. Gamarcoba, Romanos diye bağırdı. Nasıl elime düştün mü, melun herif? Şaşıran ve ürken at bir kurşun yemiş gibi şaha kalktı. Atlı yabani bir çığlık attı. Atın ayakları altındaki taşlar uçuruma yuvarlandı. Bunların arkasından sımsıkı boynuna sarılmış Romanos'la birlikte at da acı acı kişniyerek uçuruma yuvarlandı. İhtiyar tetiği çekmeye vakit bulamamıştı. Tüfeğini omuzundan indirdi. Elini koyu bir saç demetiyle örtülü alnına götürdü ve patikanın kenarına kadar indi. Taşlar hala dik uçurumdan yuvarlanıyordu. Taşların çıkardığı ses arasında atın acıklı hafif yarı inilti, yarı kişnemesi de duyuluyordu. Ay ve yıldızlar bütün bu olup bitenleri görmekle birlikte yine hep aynı sessizlik ve ışıltı ile parlıyordu. İhtiyar Maxim tüfeğine dayanarak patikanın kenarında duruyor ve oraya aşağıya bakıyordu. Orası korkunç denecek kadar karanlıktı. Uçurumun yamacından kayaların sivri köşeleri bir çıkıntı halinde fırlıyor, yer yer bunların arasında cılız fundalıklar göze çarpıyordu. Sonra bütün bunlar derin, uçsuz bucaksız bir karanlığa bürünüyor ve bu karanlıktan atın yarı inilti, yarı kişnemesi hafif hafif yükseliyordu. Köyden ırmağın şırıltısı geliyordu ama şimdi bu şırıltı boğuktu. Gece onun sesini kısmıştı. Başka hiçbir yerde hiçbir ses yoktu. İhtiyar Maxim yavaşça işte hepsi bu kadar dedi ve tüfeğini omuzuna alarak içini çekti. Sonra onu yere koydu, diz çöktü ve yüksek sesle Allah'ım diye söylendi. Düşmanımın kirli kanıyla ellerimi bulaştırmama izin vermeyerek onu uçuruma atmakla kendin cezalandırdığın için sana hamdolsun. Şimdi artık o parça parça oldu. Sana hamdolsun büyük Allah'ım. İhtiyar bundan sonra patikadan yürüyerek dağlara çıktı. Ayın gümüşten ışığıyla yıkanan uzun vücudu çok güzeldi. Tüfeğinin çelik namlusu soğuk bir pırıltı ile parlıyordu. İhtiyar sessizce ve dinç adımlarla taştan taşa sekiyordu. Kısa bir zaman sonra bu taşlar arasında kayboldu. Ayak sesleri bir süre daha duyuldu, sonra bunlar da kayboldu. Her şey ölü bir sessizliğe gömüldü. Irmağın boğuk şırıltısı bu sessizliği büsbütün canlandırıyordu. Ay ışığı kayaların arasında büyüyen kızılcık ağaçlarının dalları arasından patikaya vurmuş, kayaların üzerinde dantelli andıran gölgeler peyda olmuştu. Rüzgar dalları biraz sallar sallamaz, bu gölgeler adeta canlıymışlar gibi patikanın üzerinde ileri geri kımıldıyordu. İşte bir kez daha, son kez, oradan karanlık dolu uçurumdan, karanlığın o kadar koyu olmadığı yukarılara hafif bir ses yükseldi. Bu, sivri kayalara çarparak parçalanan atın yarı inilti, yarı kişnemesiydi. Aleşkiye, Aleşkiye! Bu, Dinyeper ve bunun bir kolu olan kamışlarla örtülü yılan kavi Konok ırmağı boyunca 12 verstlik bir uzaklık içinde Kerson'dan Aleşkiye yük ve insan taşıyan kayıkçıların haykırışlarıydı. Aleşkiye, Aleşkiye! Güneşin son ışınları ırmağın şehrin karşı kıyısındaki kavakların ucunu bir an için erguvani bir renge boyayarak suların birbirini kovalayan dalgaları üzerinden kayıp gitti ve kayboldu. Gökyüzü bulanıklaştı. Akşamın yumuşak ve ince karanlığı uzaklardan iniyor, yavaşça şehrin suların ve onun ardındaki ağaçların üzerine çöküyordu. Irmağın şehir yakasındaki sebzeciler acele acele mallarını topluyorlardı. Büyük küfeler içindeki koyu kırmızı domatesler, mor siyah patlıcanlar, havuçlar, maydanozlar acele acele taşınıyor ve kümeler halinde bir yere yığılıyordu. Küfeler yerlerinden kalktıkça altlarında siyah ve hazin toprak lekeleri peyda oluyordu. Kıyı tenhalaşıyordu. Kayıkçılar yolcuları çağırıyor, insan ve eşya yüklü kayıklar birer birer kıyıdan uzaklaşıyordu. Havada konuşmalar, küreklerin suya vuruşundan doğma gürültüler uçuşuyor, kayıklar birbiri ardınca suyun dönemecinde gözden kayboluyordu. Yere inen karanlıkla birlikte her şeyin üzerine bir yorgunluk havası da çöküyordu. Şehirde şurada burada yavaş yavaş ışıklar yanmaya başladı. Gökte birbiri ardınca yıldızlar ışıldadı. Kıyıda hemen hemen kimse kalmamıştı. Tek tük esmer gölgeler acele acele kah ileri kah geri gidip geliyorlardı. Ama işte şimdi bunlar da adeta karanlık tarafından yutulmuş gibi kayboldular. Dört kayıkçı işsiz kalmıştı. Bunlardan üçü kayıkların içinde oturuyordu. Biri kayığın kıç tarafında, öteki ikisi ise yüzleri suya dönük bir halde kayığın ortasındaki sırada oturuyorlardı. Bu ikisi düşünceli ve isteksiz bir şarkı tutturmuşlardı. Biri söylerken ötekisi susuyordu. Şarkı söyleyen şarkısını yavaşlatarak yarıda bıraktığı zaman, ikincisi onun bıraktığı yerden aynı melankolik, isteksiz eda ile şarkıyı sürdürüyordu. Sonra bu da sebepsiz olarak yorgun bir tavırla şarkıyı yarıda bıraktığı zaman yine birincisi başlıyordu. Şarkı yumuşak, ardı arası kesilmeyen bir şerit halinde ırmağın mat bir çeliği andıran pırıltılı soğuk dalgaları üzerinde kıvrılıyor. Dalgalar ise ırmağın kıyılarına çarparak uykulu bir eda ile şarkıyı tekrarlıyorlardı. Kayığın kıç tarafında oturan üçüncü kayıkçı sigara içiyordu. Sigarasının ateşi kah pırıldıyor, kah sönüyordu. Parıldadığı zaman sigara içenin kalın kırmızı burnunu, güneşten yanmış yüzünü, sık ve kızıl bıyıklarını aydınlatıyordu. Dördüncü kayıkçı ise bunlardan biraz ötede, küreğine dayanmış olarak kıyıda duruyor ve şehre bakıyordu. Bu sırada bir fenerci karanlıkların içinden çıkıverdi ve oradaki feneri yaktı. Bir ışık çizgisi doğrudan doğruya kayıkçının üzerine düştü. Bu kısa boylu, tıknazca, kolları dirseklerine kadar sıvalı, kocaman elli, 45 yaşlarında kadar görünen bir adamdı. Sırtında kıllı ve güçlü göğsünü gösteren açık yakalı kırmızı bir gömlek, başında geniş kenarlı eski bir hasır şapka vardı. Şapkasının yırtık kenarları altından dikkatle şehrin derinliklerine doğru uzanan az ışıklı caddeye bakıyordu. Caddeden kıyıya doğru hızlı hızlı bir adam geliyor, neşeli neşeli ıslık çalıyordu. Gelen adam işte merdivenlerden inmeye başladı. Kayıkçı ona doğru koştu. "Beyefendi, siz benim eski müşterimsiniz. Benim kayığa onur verin." "Madem ki eski müşterinim, pekala. Senin kayığa onur vereyim. Yalnız biraz çabuk ol." "Benden memnun kalacaksınız. Ben birçok seferler sizi götürmüştüm." "Ya, öyle mi? Peki, öyle olsun." Yolcu kolayca kayığa atladı. Kayıkçı bir itişle kayığı kıyıdan uzaklaştırdı. Hoyratça kayığın baş tarafına geçerek oturdu. Avuçlarının içine tükürerek küreklere yapıştı. Kayık ileri doğru hareket etti. Yolcu sallandı, kürekler düzenli olarak suya çarpıyor, kayığın burnuyla yarılan sular hafif bir ses çıkarıyordu. Ağaçlardan ırmağa uzun ve hülyalı gölgeler vurmuştu. Bu gölgelerle nöbetleşen ay ışığı yumuşak gümüş lekeler halinde suyun üzerinde yatıyordu. Kayık, iki kıyı boyunca hafifçe hışırdayan, uzun saplı kamışlarla çevrili ırmağın dar yatağında yüzüyor, uykulu suyun üzerinde adeta sessizce kayıyordu. Kayıkçı kürekleri çok arkaya atıyor, küreklerden ırmağa ahenkli bir ses çıkararak sular damlıyordu. Gök, milyarlarca neşeli yıldızla yeryüzüne bakıyordu. Yıldızların durgun suya vuran oynak yansıları, kayığın önünde hafif ve hazin bir aydınlık yaratıyordu. Çevrede her şey sessiz, her şey yumuşak ve sevimliydi. Yolcu şapkasını çıkardı. Kayığın arka tarafına iyice yerleşerek yarı uyuklar, yarı düşünceli bir hal aldı. Bu ırmak ve bunun her iki kıyısında sıralanan kamışlar, bunların ardındaki gür ve karanlık ağaçlar, eşsiz ve güler yüzlü ay ışığı altında fevkalade güzeldi. Yeni doğan gece de tertemiz ve güzeldi. Gecenin etrafa saçtığı gölgeler hafifçe kımıldıyordu. İnsanın göğsü çok kolay ve çok rahat nefes alabiliyor ve iyi şeylerden başka bir şey düşünmek istemiyordu. Hayat, işte hayat burada. Kayık uykulu dalgalar üzerinde hafifçe kımıldıyor, kamışların hafif hışırtısı ruha bir ninni gibi geliyordu. İnsanı suyun dibinden ayıran topu topu bir tahta parçasıydı. Bu öyle bir gerçekti ki bundan şöyle bir sonuç çıkarılabilir. İnsan uzun yaşamaya değil de elden geldiğince çok yaşamaya bakmalıdır. 5 şişe kırmızı şarap yerine 1 şişe şampanya içmek hiç kuşku yok ki daha iyiydi. Kayıkçı ise hayale dalmış olan yolcunun güzel, beyaz, ince yüzüne bakıyor, kayığı boyuna sağa sola çevirerek habire kürek çekiyordu. Yolcu düşünüyordu. Gençti, seviliyordu. Leylaklar, akasyalar arasında kaybolan bir evde kendisini seven ve sabırsızlıkla bekleyen sevgilisiyle buluşmaya gidiyordu. Gideceği ev minnacık, rahat, güzel ve sessizdi. Bunun açık pencerelerinden koyu mavi kadife gökyüzü bakıyor, bahçeden çiçek kokuları içeri doluyordu. Sevgilisi gelip kucağına oturacak ve tombul kollarını boynuna dolayarak sevdalı bakışlarıyla gözlerine, bahçenin karanlığına ve gökyüzüne hülyalı hülyalı bakacaktı. Sonra da bilinmez, nasıl tatlı, hazin bir duygunun etkisiyle onu sımsıkı kucaklayacak, o da sevgilisini öpecek, öpecekti. Kimi insanlar vardır ki bütün bunlar kendilerine gülünç görünür. Evet, böyle insanlar vardır. Bu gibi insanlar mutsuz ve acınacak kişilerdir. Belki bu insanlar bütün bunları şiddetle istedikleri halde yapamadıkları için böyle şeyleri gülünç görürler. O halde bu gibiler 2 kat acınacak kişilerdir. Kayıkçı yüksek sesle "İşte geldik" dedi. Ve kürek çekmeyi keserek küreklerden birini kayışından çıkardı ve eline aldı. Yolcu "Doğrusu çabuk geldik, sağ ol" dedi. Ve cebinden para çıkararak etrafına bakındı. Sonra şaşkın şaşkın "Bu da ne?" diye sordu. Kayık genişçe bir gölün ortasında hareketsiz duruyordu. Sessiz, kapkara ve soğuk su pırıldıyordu. Çevrede kıyılarda boydan boya uzanan bir duvar gibi ağaçlar dizilmişti. Bu ağaç gölgelerinin suya vurduğu yerlerde ırmak dipsiz denecek kadar derin görünüyordu. Her şey sessizdi. Kamışlar hışırdamıyor, kayığın altındaki su şırıldamıyordu. Uzaklardan bir çıngırak sesi geliyordu. Bu ses hafifti, güçlükle duyulabiliyordu. Suyun üzerinden uçar gibi geçiyor, hareketsiz duran ağaç kümeleri içinde sönüp gidiyordu. Ortalıkta korkunç bir sessizlik vardı. Yolcu titredi. Doğal denemeyecek kadar yüksek bir sesle sordu. "Ya şehir, şehir, kıyılar?" "Şehir" diye tekrarladı. Kayıkçı elinde kürek olduğu halde ayağa kalktı. "Şehir daha bir hayli uzaktadır" dedi. "Oraya gitmemizin gereği yok. Sana gelince Allah'ına yalvar, istavroz çıkar, hazırlan. Şimdi ben senin kafana bir kürek indireceğim. Ondan sonra da tamam." Kayıkçı küreği omuzuna kaldırdı. Sesinin tonu boğuk ama kesin ve kararlıydı. Yolcu bitkin bir halde kendini sıranın üstüne bıraktı. Yavaşça içini çekerek başını eldiriyle tuttu. "Haydi, haydi davran bakalım. Hristiyanca ölmek istiyorsan biraz çabuk ol. Kim bilir ne kadar günahın vardır. Hatırlarsın ya, haydi bakalım Allah'a yalvar, dua et. Yolcu titredi ve başını kaldırdı. Etrafta her şey sessiz, her şey hareketsiz, her şey korkunçtu. Her şey ölmüş gibiydi. Çan sesi can çekişiyor gibi suyun üzerinde güçsüz yüzüyordu. İşte o da son nefesini verdi. Adeta insan yaşamının son dakikalarını sayar gibi kürekten sular damlıyordu. Bir, iki, kayıkçı sert ve bekler bir halde duruyor, bir elinde küreği tutarak ötekisiyle de ilgisizce sakalını kaşıyordu. O aynı zamanda hem yargıç hem de cellat bakışıyla yolcuya bakıyordu. Etrafta çıt bile yoktu. Yolcu omuzunda kürek olduğu halde önünde durmakta olan karanlık ve siyah gölgeyi ellerini uzatarak inledi. Ama niçin? Bütün paralarımı, her şeyimi al ama beni öldürme. İnilti yavaşça suyun üzerinde kayarak hiçbir iz bırakmadan karanlık ve sessizlik içinde kayboldu. Kayık bir yandan öte yana sallanıyordu. Bu, kayıkçının ayak değiştirmesinden ileri geliyordu. Kayıkçı yine aynı boğuk ve sakin sesle konuşmaya başladı. Niçin olduğunu mu öğrenmek istiyorsun melun adam? Katüşka'yı hatırlıyor musun? Annenin hizmetçisi Katüşka. Hatırladın mı rezil? Onun karnını kim şişirdi? Sen değil mi? Katüşka benim kızımdır, anladın mı? Nihayet kafana dank etti değil mi? Haydi şimdi hazır ol. Hem çabuk ol. Küreyi kafana indirirsem, ah bile demeye vakit bulamadan öbür dünyayı boylarsın. Yolcu bütün bu sözleri söyleyen adamın sakin, soğuk ve sırıtkan yüzüne dehşetle bakıyordu. Adamın sözlerinde hissedilen öfke ve alay yüzünde de olsaydı bu yüz böylesine korkunç olmayacaktı. Yolcu titredi, ağlayarak kayıkçının ayaklarına kapandı, kayık sallandı. Kayığın bu hareketinden suyun üzerinde dairecikler peyda oldu. Adeta su geniş, karanlık ve korkunç bir gülümseme ile gülüyor gibiydi. Kayıkçı oturdu. Küreyi dizlerine koyarak bir solucan gibi ayakları dibinde kıvranan adama bakmaya, onun yalvarmalarını ve hıçkırıklarını dinlemeye başladı. Yaşamama izin ver, beni öldürme. Eğer beni öldürecek olursan bu hemen meydana çıkar. Sonra sen de mahvolursun. Kıyma bana. Üstümde ne varsa hepsini sana vereyim. Sonra yine gel. Ben sana daha başka şeyler de veririm. Ne kadar istersen. Benim zengin olduğumu bilirsin. Kıyma bana. Öldürme beni. Ya kızım ne olacak? O şimdi geceleri beyefendilerle, subaylarla dolaşıp duruyor. Dün gece yüzünü gözünü kan içinde bırakmışlardı. Onu canı isteyenin yüzünü gözünü kan içinde bırakacağı duruma sokan kim? Ha? Seni köpek seni. Yine her şey sustu. Kayığın dibinde yatmakta olan yolcu susuyordu. Alaycı bir eda ile yolcuya bakmakta olan kayıkçı da susuyordu. Yolcu hareketsiz yatıyordu. Kayıkçı bir yandan öte yana dönüyor, kayığı oynatıyordu. Sudan halkalar karanlık gülümseyişler halinde kıyıya doğru açılıyordu. Birdenbire kıyıdaki ağaçlar gürültüyle hışırdadı. Suyun yüzü kırıştı. Su kahkaha ile gülmemek için adeta suratını buruşturarak kendini zorluyor gibiydi. Hey bana bak, zırlamayı kes, yanında kaç para var? Yolcu hızla dizleri üzerinde doğruldu. Cebinden beyaz bir tomar çıkardı. Titreyerek, tıkanarak bunu kayıkçıya uzattı. İşte hepsi burada. 73 ruble. Yüzüğümü, saatimi de al. Şu küpeleri de al. Bunları hediye olarak götürüyordum. Al, bunların hepsini al. Ama Allah aşkına canıma kıyma. Bilsen ne kadar yaşamak istiyorum. Beni öldürmeyeceksin değil mi? Canıma kıymıyorsun ha? Sus. Paralarını alacağım. Ama ötekilerini ne yapayım? Ben onları nereye saklarım? Ben hırsız mıyım? Hiç hırsızlık etmedim. Bu gibi şeylerin nerelerde satıldığını bile bilmiyorum. Satarken hemen yakalanırım. Ya paraları? Paraları alacaksın değil mi? Demek ki canıma kıymayacaksın. Beni öldürmeyeceksin. Öyle mi? Ne olursun Allah aşkına söyle. Bana eziyet etme. Kayıkçı ya Katüşka ne olacak diye sordu. Kıyıdaki ağaçlarda ne olacak diye tekrarladılar. Su kırıştı ve gülümsedi. Katüşka üzerine sorulan soru karşılıksız kaldı. Yolcu büyük bir umutsuzluk içinde elleriyle başını tutarak yine kayığın dibine çöktü. Kayıkçı küreğini eline alarak baktı, sonra avuçlarına tükürdü, daha sonra yolcuya bakarak geniş geniş sırıttı. Çevik güçlü bir hareketle her iki küreği yerlerine taktı. Küreklere asıldı, kayık kımıldadı, su çırpıntıyla yarıldı. Bir, iki, üç. Kürekler yeniden düzenli olarak suyun içine batıp çıkmaya, kayık düzgün suyun üzerinde kaymaya başladı. Su sakin ve neşeli şırıldıyordu. Yolcu kımıldamıyordu. Hey arkadaş, bana bak, kalk artık, vakit geldi, korkma, sana hiçbir şey yapmayacağım. Bütün bu söylediklerim şakaydı. Adam öldürmek kolay iş mi? Yok kardeş, yok, bu büyük bir iştir, bu bizim harcımız değildir. Seni korkuttuğum için beni bağışla. Ne yaparsın? Yoksulluk, yaşamak güç ve ağır. Sen de amma korktun ha. Ha ha ha. Bu gülüş neşeli ve iyi yürekli adamın babacan gülüşüydü. Yolcu yattığı yerden fırladı ve kayıkçıya şaşkın şaşkın bakarak sıranın üstünde oturdu. Kayıkçı kürekleri bıraktı. Elleriyle kayığın kenarını tutunarak ve başını geriye atarak kahkaha ile gülmeye başladı. Yolcu yavaş bir sesle, bana bak dedi, demek ki sen bütün bunları şaka olarak yaptın. Tabii şaka olarak. Bir insan başka bir insanı hiç öldürebilir mi? Asla. Seni soymam gerekiyordu. Eğer senden para isteseydim bana 5 ruble verir, çek arabanı derdin. Oysa bunu akıl ettim de 73 ruble almış oldum. Katuşka'ya gelince, onun subaylarla dolaşması benim umurumda mı sanki? Dert edecek şeye bak. Bu benim işime bile yarıyor. Ona gidiyorum, senin namussuz kaltak diyorum. O da çantasına davranıp, babacığım al şu 10 kağıdı diyor. Senin ondan yararlanmış olmandan kime ne? Onun gibi kaç tanesinin ben de günahına girdim. Yolcu kayıkçıya bakıyor, içini şiddetle bir öfke kaplıyordu. Yanında bir sopa ya da bir tabanca bulunmadığına çok üzülüyordu. Eğer yanında böyle bir şey bulunsaydı, bu namussuzu mutlaka öldürürdü. Namussuza gelince o kazandığı zaferi kutluyor, her sözünde, her davranışında bu zaferin izleri görülüyordu. İşte şehir, geldik. Nereye yanaşalım? Yolcu yüksek bir sesle, nereye olursa ama çabuk, komutunu verdi. Emredersiniz, Allah'ın yardımıyla şimdi çabucak yanaşırız. Kayık kıyıya çarptı. Yolcu ayağa kalkarak karaya atladı. Kayıkçı şapkasını çıkararak saygılı ve ciddi yolcuyu selamladı. Yolcu öfkeyle kayıkçıya baktı ve dişleri arasından "Gidiyor, gidiyor" sözlerini fısıldadı. Yolcu kıyıdan uzaklaşır uzaklaşmaz kayıkçıya "Edepsiz" diye bağırdı. "Alçak, kızını 73 rubleye sattın, it." Kayık ağır ağır kıyıdan uzaklaşıyordu. Kayıkçı sakin bir sesle, yavrum dedi, önceden neye küfretmedin? Küfürlerine daha önce başlayacaktın. Önceden küfretseydin neyse, oysa şimdi küfretmenin ne anlamı var? Yolcu öfkeli öfkeli bağırıyordu, seni bulacağım, seni ne olursa olsun bulacağım katil herif. Bütün polisi ayaklandıracağım ve seni bulacağım. Irmaktan. İyi, iyi, haydi bakalım, görürüz, şimdilik güle güle sözleri işitildi. Yüksek sesle söylenen bu güle güle sözleri uzun süre havada yankılar yaptı. Yolcu bir süre durduktan sonra sinirli bir davranışla kasketini başına geçirdi ve bahçelerin koyu yeşillikleri içinde kaybolan şehre doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. Irmakta her şey sessizdi. Şehirde uzak bir yerde acı acı bir köpek uluyordu. Uzun karanlık gölgeler toprağın üzerinde yatıyor, ayın parlak ışığı kavakların sivri doruklarını gümüş rengine boyuyordu. Hafif bir rüzgar esti, ırmak ince, sık kırışıklarla örtüldü. Ağaçların yumuşak ışırtısı geniş bir dalga halinde nemli tertemiz havada yayıldı.